16. ayrım. Unut beni. Şaştı, gavurcuk şaştı. Nasıl şaşırma? Duymamış, görmemiş, yememiş. Bir bakıyor yaprak sarmasına, bir oğluma bakıyor, bir bana. Asıl bizim hanıma duruyor duruyor, oğluma soruyor. Bunu senin anne yaptı ha? Oğlum başını sallıyor. E nasıl yaptı? Daha yememiş, el sürmemiş, hatta ne olduğunu bilmiyor ama durmadan soruyordu. Oğlum yaprak deyince şaştı kaldı. Birkaç kez sordu. Üzüm yaprağı ha? Aman bir güldü ki oğlum, bana söyleyince ben de öyle güldüm ki. Ama en çok bizim hanım güldü. İçinde üzüm mü varmış? Oğlum içindekileri saymaya başlayınca gavurcuğun gözleri lumbozlaşmaya başladı. Sayıyor oğlum. Kıyma var, pirinç var, soğan var, toz biber var, domates var, salça var, maydanoz var. Gavur sordu. Peki anne bunları bir bir mi tıktı içine? Yo, hepsini bir yerde karıştırdı, ondan sonra içine koydu. Nasıl koydu? Makinesi mi var? Oğlum kahkahaya attı. Bana söyledi, ben attım. Bizim sultan hepimizden çok güldü. Ih dedi. Makine var, ahacık benim eller. Oğlum İsveççe'ye çevirdi. Gavurcuk benim hanımın ellerine uzaktan baktı, tekrar saymaya baktı. Kaç kişi diye sordu. Ben de oğlum da gülmeye başladık yine. Kaç kişiymiş? Kaç kişi olacak? Onu sultan hanım bir başına sardı, koydu tencereye. Sen konuk geleceksin diye. Ya gavurcuk? Olmazmış. Bir insan bir tencere dolusu sarmayı yapamazmış. Bu işin içinde başka bir iş varmış. Kendisi sosyal bilimler uzmanı olduğu için bu konuda araştırma yapacakmış. Belki de salt bu sarma üzerinde dururmuş. Hanım haklı. Bu bizim oğlanın gavur arkadaşı niçin yemez ki bu sarmadan? Oğlum açıkladı. Bunlar iyice bir şeyi anlayıp dinlemeden el sürmezlermiş. Artık ben dayanamadım. Çatalın ucuna bir tane sarmayı taktım, lüp diye ağzıma attım. Gavur şaşkın. Sanki yemek borusundan aşağı inen sarmayı görebilecekmiş gibi durmadan ağzıma, boğazıma bakıyordu. Hop bir tane daha yuttum. Hadi buyur, buyur ye dedim. Sert sandı. Çatalı hızla sapladı, ağzına götürünceye dek sarmaya şaşı şaşı baktı. Hanım eliyle işaret etti. Yut, yut dedi. Adam sanki sarma yemiyor, sulfata içiyor. Yüzü öyle. Çatalı ağzından çekti, sarmayı ısırdı. O şaşı göz düzeldi, ağız yayıldı, yüz gülümsedi, alnı düzleşiverdi. Mmm dedi. Bu Türkçe biliyormuş ya oğlum dedim. Baksana mmm dedi. Sevdi bizim sarmayı. Oğlum söyledi. Sultanın yaptığı sarma harikaymış, çok güzelmiş. Evet, evet. Bu yediği gerçekten asma yaprağı mıymış? Yoksa özel olarak yetiştirilen sarma yaprağı mıymış? Yiyor gavurcuk. Bir yandan da durmadan konuşuyordu. Bunu her kadın yapar mı? Yapamayanlar için mutlaka makinesi vardır. Yoksa olmalı. Her sarmaya kaç pirinç, kaç gram kıyma konur? Maydanozsuz olmaz mı? Dereotu da ne? Derelerde mi yetişir? Gavurcuğun son sözü. Anne yarın da bundan yapar mı? Sen sevdiysen yapar. Boş verdi gavurcuk surlara çıkmayı. Burçları incelemeyi. Oturdu benim hanımın karşısına. Ne yapalım, biz de oturduk ister istemez. Adam illaki yaprak dolmasının nasıl yapılışını izleyecek. Sonradan öğrendim. Saati kronometreliymiş. Onu da yanına koydu. Başladı benim hanımı izlemeye. Sultan pirinci ayıklıyor. Gavur kronometreyi tutuyor. Hanım soğan doğruyor. Gavur kronometreyi tutuyor. Baktı ki sarma yapımı için tüm işler birbirini izliyor. Kronometre tutmaktan vazgeçti. Gözleri iri iri, hanımın elleri ne yana gitse kafasını o yana döndürmeye başladı. Bir yandan iç hazırlıyor, bir yandan da yeşil yapraklar suda haşlanıyor. Sultan dolma içinin kıymasını koyuyor, salçasını koyuyor. Yumuşakçalarından domatesleri ince ince doğruyor. Toz biberi, tuzu, dereotu, maydanozu. Gavur dereotunu öyle bir inceledi ki kim bilir belki de babasının saçına benzetti. Çünkü kokladı durdu. Artık sarma içi hazır. Yapraklar sudan çıkarılmış hazır. Sarma işi başlıyor. Yavur çok heyecanlı. Durmadan bana, oğluma, karıma bakıyor. Mutlaka birimizin yerinden kalkıp sarma makinesini getireceğimizi sanıyor. Hop, bu arada bizim hanım ilk sarmayı sarmış, tencerenin dibine yerleştirmiş bile. Yavur gözlerine inanamıyor. Hop ardından ikincisi, üçüncüsü bir bir tencereye sıralanıyor. İsveçli çıkardığı bloknotunu durmadan çizgi çekiyor. Kafasını eğiyor, kaldırıyor. Sultan'ın eline alıp yaprağa yerleştirdiği sarma içinin nasıl denk geldiğine, en çok da yaprağın sapını koparışına şaşırıyor. Anne bir sihirbaz. Şimdiye dek hiç bizim aklımıza gelmemişti saymak. Kız Sultan, sen hiç saydın mı şimdiye dek tencereye kaç sarma koyduğunu? Yo, hiç saymamışım. 178 sarma varmış tencerenin içinde. Bizim hanım 170 sarmayla tam 2 saat 54 dakika uğraşmış. Bize benzemiyorlar elbette. İsveçli'nin elinde kağıt kalem boyuna hesaplar yapıyordu. İçi için ne denli zaman uğraşmış Sultan Hanım? Sarma için ne denli uğraşmış? Kaç kez pişerken kapağını açmış bizimki? Her sarma için zaman süresi. Bak bak sen şuna. Öğle yemeğine oturduk. Birkaç kişi daha var. Ona da kronometre tuttu İsveçli. O biraz geç yedi ama tabağındakileri. Biz 5 dakikada yemişiz. Yok dedi. Bizim hanımlar 5 dakikada yenen şey için 3 saat uğraşmazlar. Oğlum gavurun bu söylediğini bizim hanıma çevirince Sultan, "Dur oğlum, o zaman ben senin bu arkadaşına unut beni yapayım," dedi. Adam ikinci günü de surlara çıkmaktan vazgeçti. Bir kez bu at nasıl bir atmış? Öykü adı gibi, film adı gibi. Oğlum bir güzel anlattı gavurca. Bu unut beni yemeğini evin kadını çok az yaptığı için adı unut benidir. Yani yedikten sonra unutacaksın. Bir daha hanımdan hiç istemeyeceksin. Niçin istemeyecek? Çünkü yapması çok zordur. Çok zaman alır da ondan. Peki evin hanımı bir kez yaptı mıydı bir daha yapmaz mı bu unut beniden? Yo, o yapar. Haftada bir yapar. İsveçli oturdu, o kıymanın evde 2 bıçakla bir kez daha tahta üstüne kıyıldığını izledi. Bunu kasap yapamaz mı? Yapamaz. Kronometre yine yanında. Kolundan çıkarmış saatini ve kronometresini kurmuş. Bu kez sultanın hazırladığı unut beninin dökülüşünü izliyor. Öyle ki her unut beni yarım nohut büyüklüğünde olacak ve ona kadın eliyle şekil verecek. Ühü dedi gavur. Oğlum bu yavaş yavaş Türkçeyi öğreniyor dedim. Çok şaşkın İsveçli. Unut beninin büyüklüğü bu mu diye sordu. Yok dedi oğlum. Annem biraz yaşlandı, iri yapıyor. Aslında bundan daha küçük yapılır unut beni. İsveçli boyuna çizik atıyordu. Unut beni topakları için. Sultan unut beni'yi bitirdiğinde İsveçli çizikleri saymaya yumulmuştu. Saydıkça cıkcıklıyor, kafasını sallıyordu. Uf dedi. Sonra kaç tane olduğunu söyledi. 482 tane. Kronometreye baktı. Anne taslamam 4 saat 11 dakika uğraşmış. Saniyesini boş ver. Şuna bak şuna. Ardından da sormuyor mu? Yani şimdi biz bunu oturup yiyecek miymişiz? Ne yapacağız ya? Tencerenin kapağını açıp açıp unut benileri mi izleyeceğiz? Dur, daha bunun sosu da var. Ha. İsveçli gerçekten Türkçeyi öğreniyordu yavaş yavaş. Sosunun nasıl yapılışına da baktı. Zor değilmiş sosu hazırlamak ama kronometre onun içinde 34 dakika demiş. Ya işte böyle. Niye ya işte böyle? Şundan işte böyle. 4 saat 45 dakika hazırlanan unut beniyi oğlum 6 dakikada yalamış yutmuş. Ben 3 dakikada yalamış yutmuşum. Hiç bugüne dek yemeğe oturduğumda, kalktığımda saate bakmamıştım. Çabuk yemişim. Ama ne yapayım? Unut beniyi çok seviyorum. Söyle ona dedi bizim hanım. Oğlum söyledi. Evet, yarın gavura içli köfte yediriyoruz. Köfteyi duymuş ama bunun içlisinin ve içsizinin olduğunu bilmiyormuş. Oğlum ona içsizi olmadığını söyledi. Yahu hanım, bu adam buraya surları gezmeye gelmiş. Sen yaptığın yemeklerle bu adamı evden dışarı çıkartmıyorsun dedim. Canım gelmişken yesin bizim yemekleri dedi. Her zaman yaptığım şeyler değil mi? Gavurcuk içli köfteye hepsinden çok şaşırdı. Gerçi içli köfteler kocaman kocamandı ama bulgurunu hazırlaması, içini hazırlaması, içi köfteye koyması, suya atıp haşlaması, haşlandıktan sonra yağda kızarması. Uçak Stockholm'den İstanbul'a geldi bile. Uçak onca yolu geliyormuş, bizim hanım hala içli köfte yapıyormuş. İçli köfte sayısı çok değildi ama kronometre içli köftenin yapılışı için geçen zamanın 4 saat 13 dakika olduğunu söylüyordu. Köfteler doldurulurken piyango olarak içlerinden birine konan acı süs biberli köfte de gavurcuğun şansına çıkmıştı. İsveçli kaçıncı köftesini ısırıyordu ki birden havaya zıpladı. Su diye bağırdı. Gerçekten su demeyi öğrenmişti. Oğlum ağzının acısını domatesin daha iyi alacağını söyleyince koca bir domatesi olduğu gibi yutmaya çalıştı. Az daha boğuluyordu. Ardına vurduk, boynuna vurduk. Kazın ceviz yuttuğu gibi domatesi gavurcuğa yutturduk. Bizim hanım İsveçli'ye daha neler yapmadı ki? Su böreği yaptı, analı kızlı yaptı, yüzük çorbası yaptı, daha neler neler. Gavurcuk hep kronometre tuttu, hep notlar aldı, hep kaç dakikada o yapılan şeyleri tükettiğimize baktı. Ondan sonra çekti gitti ülkesine. Aradan 2 ay geçmişti, oğlum İsveççe bir dergi gönderdi. Orta sayfalarda bir yerdeki resim, bizim hanımın resmi değil mi? Abov! Bir yanda da benim resmim yok mu? Sultan unut beni hazırlıyor. Elindeki şeyi böyle böyle yuvarlıyor. Belli ki avuçlarının arasında unut beninin topağını hazırlıyor. Ya benim ağzım niye öyle kovan gibi açık? Belli. İçli köfteyi lüp diye yutuyorum. Oğlum yazının bir de Türkçesini koymuş içine. Şuna bak şuna diyor ki gavur. Güya bizim kadınlarımız bir takım sorunlarını unutmak için böyle saatlerce süren yemekler yapıyorlarmış. Kadın unut beniyi, içli köfteyi, sarmayı yaparken bir takım ailesel, parasal, cinsel sorunlarını unutuyormuş. Yemeklerin lezzeti? Zaten yazı öyle bitiyor. Yemeklerimizin tadına diyecek yokmuş. Kravat. Amanın, şu sıcaklar iyi ki gitti. İnsanın sinirleri öyle bir oluyor ki, hop dakikasında tepede. Ne kimseye bir şey deniyor, ne kimseye şöyle yan bakılıyor. Yo yo, ne yan bakması? Doğru baksan bile yanlış anlaşılıyor. Kahveci Resul'den su isteyemiyorsun. Berber Raşit, saçını Dabazın Salih'in keçisine benzetiyor. Ağzını açamıyorsun. Allah korusun, ustura elinde. Dayayı verdi mi boğazına? Zaten gözleri dönmüş adamın sıcaktan. Bardakla değil, testiyle su içiyor. Testinin boğazını ağzına dayayıp dayayıp ağzının yanından yöresinden akıta akıta. Eyvallah, hanımlar bile sinirli olmuş çıkmışlar. Kim bilir, Yakup pilav istedi de teslime ot mu kavurdu? Aha kıyamet evlerinin avlusunda. Amanın amanın, nasıl bağırıyorlar birbirlerine. Sanki miras paylaşıyorlar, demediklerini koymuyorlar. Köpekler bile sinirli. Ağaçtan yaprak düşse havlıyorlar. Gökten kedi düşmüş gibi. İşte bu sıcakta bunca sinirler tepedeyken tutmuş Akgöz'ün İlyas kravat bağlayacakmış. Tuh, Allah senin belanı versin. Tuh, inşallah boyun posun devrilsin. Sen kim, kravat kim? Lan, baban mı kravat bağlamış? Agavat. Yo, mahkemeye gidecekmiş. Mahkemesi varmış yarın. Şayet boğazına bir kravat bağlarsa, yargıç onun sözlerini daha bir ilgiyle dinleyecekmiş. Kim katmışsa katmış kafasına. Mahkemede kravatlı oldun muydu? Sana daha çok değer verirler. Niye yargıçlar kravatlı? Savcılar kravatlı? Avukatlar kravatlı? Diyen böyle demiş. Bak bak bak. Bak sen şu avanağa. Kendini yargıçlarla, savcılarla, avukatlarla bir tutuyor. Yok canım, yok. Bu oğlanın aklı da babasının aklı gibi kısadır. Şimdi boynuna kravat takacaksın da ona uygun giysin var mı? Ayakkabın var mı düdük? Lastik ayakkabının üzerine kravat takacaksın ha? Aman aman ne halt edersen et de. İyi de senin onca insanı birbirleriyle. Tövbe estağfurullah. Bulmuş bir ip gibi kravat, nereden bulmuşsa. Yo, belki de becerikli karısı Hatça yapmıştır o kravatı. Üstünde gül mü var? Sakın Hatça'nın fistanından artan olmasın. Olsun, ne olursa olsun da. A oğlum İlyas, nene gerek senin kravat. Ühü, mahkemelerdeki işler kravatla bitiriverseydi, bütün köylü beşer onar tane kravat alır, her yanına bağlar bağlar giderdi mahkemelere. Enayi. Almış kravatı, gitmiş ilkin berber Raşit'e. Akgöz'ün İlyas nereden bilir kravat bağlamasını? Elbette bir bilene bağlatacak. İyi de, kim demiş berber Raşit kravat bağlar diye? Ulan o kazağı eşek bile bağlayamaz be. Berberlikten başka bir şey bilmez. Onu da tam bilse. Bir düğüm atmış kravata, bir düğüm dağıtmış, olmuş kör düğüm. Kör düğümü çözememiş, basmış küfürü kravata. İyi ki elinde ustura yok. Lan bu böyle bağlanmaz. Getir boğazını demiş İlyas'a. Başlamış bu kez İlyas'ın boğazında kravatı bağlamaya. Nah, kolay mı kravat bağlamak? Bir ara İlyas'ın gözleri gövermiş. Çünkü berber Raşit kravatın düğümünü sıkıyormuş. Ben bunu bağlamazsam lan, ben bunu bağlamazsam lan diyormuş. İlyas guk, ık, gluk diye boynunu uzatıyormuş. Varıvermişler, zor almışlar İlyas'ı Reşit'in elinden. Berber Raşit fırlayıp fırlayıp İlyas'ın boğazından yakalamak istiyormuş. Ötekiler İlyas'ı kaçırıyorlarmış. Hele kuçkurların Remzi. Ulan Raşit, senin anan mı kravat bağlamış deyince berber Raşit bir sıçramış Remzi'nin yerine, İlyas'ın üzerine. Yakalamış kravatı bağlayacağım diye İlyas'ı boğacak. Hem nasıl boğacak? İlyas alta düşmüş. Berber Raşit üzerine çıkmış. Boğazındaki kravata el atmış. Aha bir düğüm, aha iki düğüm diyormuş. Amanın bir de kuvvetliymiş ki bu berber Raşit. İlyas'ın üzerinden çekip alamıyorlarmış. Sonunda İlyas attan bir tekme atmış berber Raşit'in şeylerine. Canını ancak öyle kurtarabilmiş. Ama asıl kavga daha sonra Raşit'le yassıların oğlu Ali arasında olmuş. Ali almış eline güya bağlayacak. Nah bağlarsın. Lan bu balya bağlamaya benzemez koca burun Ali. Evirmiş, çevirmiş, tabii bağlayamamış. Bunun elinden kravatı Remzi kapmış. Sanki kravat değil kaval. Herkes bir kez öttürecek. O bağlamaya çalışırken bu kez ikisinin üzerine berber Raşit atlamış. Girişmişler birbirlerine. Tövbe tövbe. Kötü sözler de etmişler. Yassıların oğlu Ali berber Raşit'e diyesiymiş ki, önce sen kızını bağla da ondan sonra kravat bağla diye. O da ona demiş ki, ilkin sen karını bağla, dürzü diye. Abo, taşlar konuşmuş, gömlekler yırtılmış, komşular araya girmişler, berber Raşit'i dükkanına çekmişler, ağzını mendille kapatmışlar, Ali'yi çeşme yanına yerde sürüye sürüye götürmüşler, Ali ille de berber Raşit'in kafasını yine berber Raşit'in usturasıyla kesecekmiş. Bu arada İlyas bol bol küfür yemiş, beddua işitmiş. Git ulan, boyun posun devrilsin. Bu sıcakta insanları birbirine düşürme. İnşallah o kravat dar ağacında ipin olur demişler. Akgöz'ün İlyas sanki az önce hiçbir şey olmamış gibi kahveye geldi. Elinde kravatı bayrak gibi sallıyor. Bunu kim bağlayacak beyler? Ne olan İlyas? Kendini ağa mı belledin yoksa bey mi? Hıyar. Yarın mahkemen var da. Hum hum Şükrü işaret etti. Sıcaktan konuşmaya dermanı yok. Gel gel işareti. İlyas onun yanına gitti. Sıcaktan hum hum Şükrü'nün gözleri kaymış. Kayık gözler de üstelik ha kapandı ha kapanacak. Kravatı eline almış, İlyas'ı yanına oturtmuş. Atmış düğümü, atmış düğümü. O yanından, bu yanından attan geçirmiş, üstten çıkarmış. Bir de İlyas'ın karışması yok mu? Sanki bilir gibi. Oradan değil Şükrü amca, şuradan geçir. Hum hum Şükrü bu. Çok kötü bir ses etti. Abo! Şimdi helaya gider senin kravatınla popomu. Abo, abo, abo. Yok, duramadık yerimizde. Hava sıcak, kuş kanadını oynatamıyor. Sıcak ovada yalım yalım dalgalanıyor ama Resul'ün kahvesi gölge. İnsanlar acık acık kıpırdayabiliyorlar. Kıpırdadık ve yavaş yavaş kravatın yöresinde halka olduk. Hum hum Şükrü bunu görünce birden kafasının tası atıverdi. Tuttu kravatı, kaldırıp attı. Ana dedik. Hep birden havaya baktık. Tor top olmuş güllü kravatı, Deştiman'ın, kırbekçisinin köpeği havadan kaptı. Ekmek sandı. İlyas köpeğin ardına düştü, kravatı aldı. Toza toprağa bulanmıştı ama İlyas kravatı silkeledi. Sen de Şükrü amca niye kaptırıp kaldırıp atıyorsun? Bağlamasını bilmiyorsan bilmiyorum de. Elimden kaptın aldın. Humhum Şükrü bunu duymadı. Ardını döndü. Ağacın altındaki hasıra boydan boya uzandı. Kravatı Zeki kaptı. Ver lan şunu. Hıyar dedi. Şükrü'nün düğümlerini çözerken sussa ya susmadı. Deli babalı Şükrü. Eğer bilmiyorsan eline alma da bunu böyle deli bağlar gibi bağlama dedi. Humhum Şükrü fırlayıverdi yerinden. Deli gibi Zeki'nin üzerine atıldı. Amanın yamanın masa devrildi. Sular saçıldı. İki çay bardağı kırıldı. Humhum Şükrü yerden bir avuç çamur kaptı. Zeki'nin ağzına tıkamaya çalıştı. Zeki de onun pantolonunu yırttı. Bu arada kravatı Zümrüt'ün Hüseyin kapmıştı. Oracıkta alt alta üst üste kavga olurken o kravatı çözmeye çalışıyordu. Tam bu sırada kahveci Resul. Ne oluyor lan size diyerek kavgacıların üzerine bir kova su döktü. Boş kovayla bir Zeki'nin kafasına bir de Şükrü'nün kafasına vurdu. Kavgacıları ayırdı. Bu arada Zümrüt'ün Hüseyin'in çözmüş olduğu kravatı elinden kapıverdi. Biz Resul'ün kravatı yırtıp parçalayacağını sanırken ulan bu kravatı bağlayamadınız be inekler kavgaya tutuştunuz dediğini duyduk. Ve oracıktaki sandalyeye oturduğunu gördük. Resul bağlamaya çalışıyordu ama olmuyordu. Necati dayanamadı. Lan Resul, bu senin o bayat çayını yapmaya benzemez deyiverdi. Buncacık laf etti, kravatı atıverdi kahveci Resul. Necati'nin üzerine yürüdü. Çık lan benim kahvemden diye bağırdı. Necati yerinden deprenmedi. Bu kez kahveciye Necati giriştiler birbirine. Necati'ye yardım etti diye amcasının oğlu Murat girişti kavgaya. Resul'ün dayısının oğlu Cebbar da Resul'den yana oldu. Zaten Humhum Şükrü humlayıp duruyordu Zeki'ye. O da Zeki'nin üzerine fırlayınca, Zeki de onun üzerine fırlayınca, abo yetişin meydan kavgası. Bir gün sonra köyün minibüsünde İlyas'tan başka 12 kişi daha vardı. Bunların içinde Berber Raşit de Remzi de vardı. İlçede tümü birbirinden davacı olacaklardı. Kravat İlyas'ın elindeydi yine. Kasabada birine bağlatırım diyordu. Berber Raşit İlyas'ın elinden kapıverdi kravatı. Bağlarım ulan, ben bunu bağlarım dedi.